Kayseri İlim ve Hikmet Vakfı'nın, tabii Kayseri kelimesi vakfın adında yok da, mekan itibariyle bu güzel daveti dolayısıyla vakıf yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının olması için olağanüstü gayret gösteren Yeşim Hanım'a, onunla beraber bizi ikna konusunda bütün gayretini gösteren Zeki Bayındır'a, kardeşime ve diğer herkese, ilgili bütün herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi Hikmet Vakfı'nda hikmetle ilgili konuşmak herhalde Allahü Teala'nın bir lütfu olsa gerektir. Allahü Teala Nahl suresinin sonunda, yanlış açmışım burada, şöyle diyor bize, şöyle bir emir veriyor. Estağfirullah. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Onlarla en güzel metotla mücadele et. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Sen Rabbin yolundan çıkmış olanı çok iyi bilir. Senin Rabbin yola gelmiş olanları da çok iyi bilir. Muhterem davetliler, hikmet konusu son derece önemli bir konudur. Allahü Teala bütün peygamberlere kitap ve hikmet vermiştir. Kendisine kitap ve hikmet verilmeyen bir tek nebi yoktur. Hani gelenekte 4 büyük kitap inmiştir denir de öyle değil. Allahü Teala gönderdiği her nebiye, bir de gelenekte kitap, kendisine kitap verilen rasuldür, verilmeyen nebidir gibi bir ayrım var. Bu da tamamen gerçeğin tersidir. Cenab-ı Hak En'am suresinin 83. ayetinden 90'a kadar 18 tane peygamberin adını sayıyor. Bunların İlki Nuh Aleyhisselam, en sonuncusu İsa Aleyhisselam. Diyor ki bunların babaları, babalarından derken Adem Aleyhisselam'a kadar çıkıyor. Kardeşlerinden derken adını bilmediğimiz çok sayıda nebi devreye giriyor. Ve evlatlarından, zürriyetlerinden dedikleri zaman da Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelen bütün nebiler, Adem Aleyhisselam'dan itibaren gönderilmiş nebilerin tamamını saydıktan sonra diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ Onlar kendilerine kitap, hikmet ve nebilik verdiğimiz kişilerdir. Kendilerine bakın. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Onlar kendilerine kitap verdiğimiz 18 peygamber, babaları, kardeşleri, zürriyetleri, bütün nebiler devreye girdikten sonra aslında ağzımıza alışmış bu peygamber kelimesini kullanmamak lazım. Çünkü peygamber nebi ve rasul kelimesini karıştırıyor. Nebi ve rasul kelimelerini kullanmak lazım ki maksat tam olarak anlaşılsın ama insan alışkanlığını terk edemiyor. Farkına varmadan kullanıyorsunuz. Şimdiye kadar gelmiş nebilerin tamamına Allahü Teala kitap, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Onlar kendilerine kitap verdiklerimizdir. وَالْحُكْمَ Hüküm, o hüküm hikmettir. Hikmettir. Zaten hikmet doğru hüküm demektir. وَالنُّبُوَّةَ Ve nebilik verdiğimiz kimselerdir diyor. Demek ki Allahü Teala'nın indirdiği kitap dörtte sınırlı değilmiş. Ne kadar nebi varsa hepsine kitap verilmiş. Ha, birisine müstakil kitap indirilmiştir, birisi tahrif edilmeden önceki kitabı almıştır ama hepsinden de bir kitap var. O kitapta tabii aynı kitap, Nuh Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bir kitap vermiş. Bizimle ilgili olarak da şöyle diyor, Estağfirullah, Şura suresinin 13. ayetinde diyor ki şer'a lekum mined-dini ma vassa bihi Nuhan. Allah Nuh'a neyi emrettiyse sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. O zaman demek ki bu kitaplar arasında da tam bir bütünlük var. Kitapla birlikte bir de hikmeti indirmiştir Allahü Teala. Yani her bir peygambere hikmet de vermiştir. Her bir nebiye hikmet de vermiştir. Ali İmran suresinin 81. ayetinde diyor ki Estağfirullah ve iz ahadallahu mithaqan nebiyyin. Allah nebilerden kesin söz aldığında onlara şöyle dedi. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Bakın nebilerden alınıyor söz. Nebi çok önemli. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Size kitap ve hikmet veririm de. Sümme caekum rasulun. Sonra size bir rasul gelirse. Musaddikun lima ma'akum, sizinle beraber olanı tasdik eden bir Resul gelirse, le tu'minun nebihi, ona mutlaka inanacak, ve le tansurunnehu, ona yardımcı olacaksınız diyor. İbrahim Aleyhisselam Mekke'de Kabe-i Şerif'in temellerini yükselttikten sonra Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Orada her şey ortaya konduktan sonra diyor ki Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Bunların içinden kendilerinden bir peygamber çıkar, bir nebi çıkar, şey rasul çıkar. Yetlu aleyhim ayatike, senin ayetlerini okusun onlara. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin diyor. Ve Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasının kabul edildiğini gösteren bir ayetinde de Bakara 151 olması lazım. Diyor ki Kema arsalna fikum rasulen minkum. Nitekim içinizde sizden bir rasul çıkardık. Yetlu aleykum ayatina, size ayetlerimizi okuyor. Ve yuallimukumul kitabe vel hikme, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Şimdi bütün nebilerin görevi kitabı ve hikmeti öğretmekmiş. Rasullerin görevi de öyle. Nebi ile rasul arasındaki fark şu. Rasul kendisine, yani rasul olmayan bir tek nebi yok. Bütün nebiler rasuldür. Yani geleneğin tam tersine bu. Mesela ne diyor şimdi, hafızlık olmadığı için ayeti yanlış okursam lütfen iyi bilenler şey yapsın, bak burada şey var, Mehmet Köktaş Hoca var. Diyor ki وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Bu kitapta İsmail'i de hatırla, İsmail'in durumunu da ortaya koy. O verdiği sözde duran bir kimseydi. Kime ne söz vermişti İsmail Aleyhisselam? Babası ne dedi? Ben rüyamda seni kestiğimi gördüm. O da ne dedi? Ya ebeti fa'al ma tu'mar. Babacığım, sana emredilen neyse yap. Beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Şimdi söz verdi mi orada? Kaçtı mı daha sonra? Kaçmadı. Sadikal vaat. Şimdi diyorlar ki kurban olan İshak mıydı, İsmail miydi? Hangisiymiş? İsmail aleyhisselam. Sadikal vaat. Bunu tabi ayetler arasındaki ilişkiyi kurduğunuz zaman net bir şekilde anlıyorsunuz. Peki ve kâne rasûlen nebiyyâ. Bizim geleneğimizde İsmail aleyhisselam nebi midir, rasul müdür? Nebidir ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? Rasûlen nebiyyâ diyor. Şimdi rasul olmayan bir tek nebi yoktur. Ne demek? Çünkü o elindeki kitabı mutlaka tebliğ etmesi lazım. Birisini anlatması lazım. Birisini anlattığı zaman rasul olur. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ Rasule tebliğden başka bir şey düşmez. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği kişilerden başkası için Rasul kelimesini kullandığını göremezsiniz. Siz affedersiniz. Nebi kelimesini kullandığını göremezsiniz. Tam tersi. Vahyettiği kişilerden başkası için Nebi kelimesini kullandığını göremezsiniz. Ama Rasul kelimesini kullanmıştır. Mürsel kelimesini kullanmıştır. Mesela kralın Rasulü Yusuf Aleyhisselam'a geldi. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْ مَا بَالُ نِسْفَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ O kralın Resulü ona geldiği zaman dedi ki Rabbine dön. Yani Efendine dön. Sor bakalım ellerini kesen kadınların derdi neymiş? Yani şuralara da millet oturabilir, bir sakıncası yok yani. Mescitte olur. Hayır, şuralarda da oturabilirler.
Mescitte yayın olacak.
Yok yani, yer yoksa. Şimdi Resul ne yapar? Ve ma alel Resul illel belâh. Resulün yaptığı tek şey tebliğdir. Yani şimdi Yusuf Aleyhisselam'a gelen Resulün görevi neydi? Onu gönderen kişinin söylediği sözü Yusuf Aleyhisselam'a aktarmaktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hem Resulü hem Nebisidir. Ve Nebilik Peygamberimize bitmiştir. Ve Hatemen Nebiyyin. Dolayısıyla artık vahiy alan hiç kimse kalmamıştır. Kimse artık bana vahiy geliyor, bana yazdırıldı. Bilmem şöyle denildi, rüyamda dendi ki şu kitabı yaz. Bu tür saçmalıkları söylediği zaman hesabını Cenab-ı Hakk'ın huzurunda verir. Şimdi bütün rasullerin ve nebilerin yani tebliğinde kitap ve hikmet var. Niye rasul? Çünkü şeyde Ali İmran 81'de okuduk. Diyor ki ve iz ahadna misaqallezine misaqannabiyyin. Nebilerin kesin sözünü aldığımızda şöyle dedik onlara. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Size bir kitap ve hikmet veririm de summe caekum rasulun. Sonra size bir rasul gelirse. Bak nebiye veriliyor kitap ve hikmet, size rasul gelirse. Rasul kendisine kitap indirilmiş olabilir de olmayabilir de. Yani kendine kitap indirilmişse hem Resul hem Nebi'dir. İndirilmemiş de sadece bir Nebi'ye indirilmiş olan kitabı tebliğ ediyorsa o sadece Resul'dür. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de görürsünüz Nuh Aleyhisselam'ın kavmine Nebi olarak sadece Nuh Aleyhisselam gönderilmiştir. Ama ondan başka Resullerin olduğunda ayetten biliyoruz. Kezzebet kavmu Nuhinil murselin. Nuh kavmi rasulleri yalanladı. Çünkü Nuh Aleyhisselam her yere kendi gidecek değil ki. Birileri gidecek, İşte Allahü Teala Nuh Aleyhisselam şu şu ayetleri indirdi. Bakın şöyle şöyle davranmanızı Cenab-ı Hak sizden istiyor dediği zaman kendisine o ayetlerin gelmesine gerek yok ki. O ayetler zaten gelmiş. O zaman gidip bunu ne yapıyor? İnsanlara anlatıyor. Şimdi bugün mesela denseydi ki size bir nebi geldiği zaman size bir nebi gelirse ona mutlaka inanacaksınız denseydi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le nebilik bittiği için artık ondan sonraki diğer din mensuplarının ona inanması gerekmez. Şimdi bir başka şey daha söyleyeyim size. İbrahim suresinin 4. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki Estağfirullah ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani kavmihi liyubeyyine lehum. Gönderdiğimiz her elçiyi mutlaka kavminin diliyle göndermişizdir. Onlara her şeyi açık açık anlatsın diye. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Getirdiği tebliğ Arapçadır. Arapça olmasının sebebi neymiş? Kavminin Arapça konuşmasıymış. Türkiye'ye gelseydi Türkçe olurdu. Falan nereye gitseydi o kavmin diliyle olacaktı. Peki Muhammed aleyhisselam Arapça Arap kavmine gönderilmiş bir rasuldür. Bizi hiç ilgilendirmez diyebilir bugün insanlar, değil mi? Yani bu ayeti delil olarak diyebilir mi? Yani diyor ya Allahü Teala ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani kavmihi. Her gönderdiğimiz rasulü kendi kavminin diliyle göndermişizdir. Liyubeyyine lehum, onlara açık açık anlatsın diye. Ondan sonra feyudillullahu men yeşa ve yehdi men yeşa. Allah gereken gayreti gösterenleri, sapıklıkta direnenleri sapıtır, çalışanı gayret gösteren de yola getirir. Şimdi Muhammed aleyhisselam Türkçe gelip tebliğ etmediğine göre biz bundan sorumlu değiliz. Denebilir değil mi bu ayete bakarak? Ama bir başka ayette ne diyor Allahü Teala? Ve ma arsalnake illa kâfeten linnâs, seni insanların tamamına gönderdik. Peki risalet, rasullük ancak kavminin diliyle ise nebilik bitti. Rasullük de bitti mi? Vahiy alma işi bitti. Mesela Ad kavmine Hud aleyhisselam Resul nebi olarak gönderildi ve aynı zamanda Resul tabii. Niye Resul? Çünkü kendine indirilen ayetleri tebliğ etmek zorunda. Tebliğ ettiği an Resul'dür. Dolayısıyla bir nebi 24 saat nebidir ama 24 saat Resul değildir. Yani tıpkı bir öğretmen gibi, öğretmen 24 saat öğretmendir. Ama 24 saat ders vermez. Resullük o ders vermek gibi bir şeydir. Yaz tatilinde de ona öğretmen denir. Ders teneffüste de denir. Başka zamanda ama ders verirken ders veriyor denir. İşte rasullük o Allah'ın indirdiği ayetleri tebliğ sırasındadır. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'de bakın hiçbir ayette nebiye itaat emri yoktur. Ama rasule itaat emri vardır. Çünkü o 24 saat Allah'ın ayetini anlattığı anda rasuldür o. Resul'e itaat, mürsile itaattir. Yani çünkü kendi sözünü söyleyene Resul denmez. Kendini gönderenin sözünü söyleyene Resul denir. Onun için Resul'e itaat, mürsile itaattir. Ondan dolayı Resul'ün haram kıldığı Allah'ın haram kıldığıdır. Çünkü kendi sözü olamaz o. Ondan dolayı bakın Araf suresinin 157. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki yuhillu Resul kelimesiyle ilgili olarak yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhumul habais. Onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram kılar diyor. Orada Resul kelimesini kullanıyor Cenab-ı Hak. Şimdi ayetin başını hatırlayamadım. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثِ اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ Nebi olan Resul'e tabi olanlar. Burada Nebi kelimesi de geçiyor. اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak bulurlar onun adını. يُحِلُّ O Resul helal kılar. لَهُمْ اَتْطَيِّبَاتِ Onlar için temiz şeyleri. Resul kendi sözünü söylemediğine göre helal kılan kim olur? Allah olur. Onun için Resul'e itaat Allah'a itaattir. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِسِ Onlara pis şeyleri haram kılar. Ama Nebi kelimesini söyleyerek Cenab-ı Hak Tahrim suresinde ne diyor? Ya eyyühen nebi lime tuharrimu ma halallahu lek Ey nebi Allah'ın sana helal kıldığını sen niye kendine haram kılıyorsun? Bak Resul sıfatıyla haram kılıyor ama Nebi sıfatıyla haram kılamıyor. Çünkü Resul sıfatıyla söylediği Allah'ın söylediğidir. Şimdi bu ayrımlar bilinmeyince zihinler karma karışık oluyor. Şimdi ben bu kadar anlatmak istemiyordum ama eksik anlaşılırsa üzerine bina kılamayız yani. Şey değil yani buna mecburen birçok şeyi yeniden oluşturmak gerekiyor. Ondan dolayı böyle istemediğimiz halde biraz parantezi fazlaca uzatmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bir iki kelime daha söyleyeyim. İyice bu konu anlaşılsın. Ama bu konuda bir yazımız da vardır Süleymaniye Vakfı Ork sitesinde. Onu da arzu edenler okuyabilirler. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uyarıldığı yaptığı yanlışlar söylendiği zaman kesinlikle Resul kelimesi kullanılmaz. Hep Nebi kelimesi kullanılır. Mesela ve ma kana linnebiyyin en yekuna lehu esra hatta yuthkhina fil ard. Hiçbir nebi bu Enfal 67 savaş meydanında düşmana tam hakimiyet kurmadan esir alma hakkına sahip değildir. Yaptığı yanlışlar ifade edilirken öyle. Kendi kişisel ilişkilerinde mutlaka nebi kelimesi yani sen nebi denir, yani sen resul denmez. Bunlar son derece önemli. Şimdi peki resul o zaman resul demek ki mutlaka kendisine vahiy gelen bir kişi olması gerekmiyormuş. Şeyde İşte Nuh kavmi, Ad kavmi rasulleri yalanladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de rasulleri vardı. Rasulü Rasulillah. İsa aleyhisselam'ın da rasulleri vardı. Yasin suresindeki vadrib lehum meselen ashabel kariye ile başlayan idicaehumul murselun dediği İsa aleyhisselam'ın Antakya'ya gönderdiği elçilerdir. Şeye bakarsanız İncil'e İncil'deki elçilerin işleriyle o Yasin suresindeki de bazı temel benzerlikler görürsünüz. Tabii ki olayda bir takım kaydırmalar olmuş. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'ya indiği gibi bizim elimize ulaşmıştır. Eğer mealler şeklinde ulaşsaydı halimiz nice olurdu bugün. Ama Tevrat ve İncil meal şeklinde ulaşmıştır. Siz kendinizi Yahudi ve Hristiyan ulemasının yerine koyun. Ne yapabileceğinizi düşünün. Çok ciddi bir sıkıntı içerisinde olursunuz. Ve meallerdeki anlam kaydırmalarını da düşünürseniz onları daha da iyi anlama imkanımız olmuş olur. Fakat ne olursa olsun Cenab-ı Hak öyle bir kitap indirmiş ki o ana vahyi silemiyorsunuz. Bugünkü Tevrat'a ve İncil'e ne halde olursa olsun baktığınız mı mutlaka Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmaları gerektiği net bir şekilde ortaya çıkıyor. Zaten bunu hiçbirisi de reddetmiyor. Reddedemedikleri için, Muhammed Aleyhisselam'a da inanmak istemedikleri için bir Mesih inancı ortaya atıyorlar ki hedef kaydırması yapsınlar. O tabii onlar öyle ama bir de bizimkiler de onların arkasından gidiyor. Tabii bunu anlamak da mümkün değil. Sizin ne işiniz var orada? Şimdi demek ki Allah'ın kitabını tebliğ eden kişi Resul oluyor. Kendinden hiçbir şey katmadan. Olduğu gibi. Ama hangi dilde? Muhatabının dilinde. O zaman Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i efendim kıraati aşere, kıraati seba bilmem ne falan filan nasıl, yok efendim işte harfler şöyle çıkacak, en güzel sesli hafızlar, dünyanın en iyi Kur'an okuyanlar, bunların hepsi hikaye. Anlamadıktan sonra neye yarar? Yani risalet açısından hikaye, yoksa tabii ki Kur'an-ı Kerim düzgün okumak gayet iyi bir şeydir. Elbette ki harflerini güzel çıkarmak gerekir, o ayrı bir şey. Ama olayı sırf orada bıraktığınız zaman Kur'an'dan istifade edemezsiniz. O zaman neye benzersiniz biliyor musunuz? İyi bir su borusu. İçinizden bol bol su gider. Suyu gayet güzel bir şekilde aktarırsınız hiç bozmadan. Çünkü çok kaliteli bir su borusunuz. Ama oradan bir damla faydanız olmaz. Hiç istifade edemezsiniz. Sadece o su bir herhangi bir yere gider de orada bir tarlayı sularsa o tarla istifade eder. Ondan dolayı Cenab-ı Hak sana bir sevap verirse verir, vermezse vermez. O zaman Kur'an-ı Kerim'i her toplumun diliyle o topluma götüren kişi ne oluyor? Kur'an-ı Kerim'in dil, o toplumun Resulü oluyor. Ama ilave ve çıkarma yapmadan. Olduğu gibi. O zaman Türk toplumuna da Kur'an ancak Türkçe diliyle anlatılırsa tebliğ edilmiş olur. Yoksa tebliğ edilmiş olmaz. Peki Kur'an-ı Kerim anladık. Kitap bu. Hikmet ne demek? Çünkü Allah-u Teala yuallimuhumul kitabe vel hikmet diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize kitabı ve hikmeti öğretti. Kitabı tamam. Kitap dedim mi herkes biliyor. Peki hikmet ne demek? Siz hiç hikmet konusunda yazılmış bir kitap biliyor musunuz? Ya da şöyle ilahiyat fakültelerinde hikmet diye bir ders var mı? Yok. Ya da medreselerde hikmet diye bir ders okutulmuş mu? Hikmet dediniz mi akla ne geliyor? Felsefe. Değil mi? Peygamberimiz felsefe mi öğretti insanlara? Ya da bütün nebiler insanlara felsefe mi öğretti? Ya da rasuller yani. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü rivayet edilir. İnni utitul kitabe ve mislehu ma'ahu. Bana kitap verildi. Onunla birlikte onun misli verildi. Şimdi kitap hikmet ilişkisi bilinmediği için bu hadis kesinlikle reddedilir bir grup tarafından. Bir grup da başına tac eder, der ki işte Kur'an-ı Kerim neyse peygamberimize verilen sünnette odur der. Sünnette Kur'an-ı Kerim gibi bir vahiydir der. Kur'an'la sünnetin arasındaki tek fark birisinin metluv, birisinin metluv olmama. Metluv demek de birisi namazda okunur zamm-ı sure olarak, birisi okunmaz. Aradaki tek fark budur. Başka herhangi bir fark yoktur. Ve şu ilaveyi yaparlar. Sünnet Allah'ın muradını bildirir bize. Sünnet bize Allah'ın muradını bildirir. Allah'ın muradını sünnet bildiriyorsa daha Kur'an okumaya gerek yok değil mi? Çünkü muradı o bildiriyor. Kur'an okuduk mu bir şey anlamayacağız. Ve anormal bir yapı ortaya çıkar. Hikmetin ne olduğu maalesef bizde bilinmez. Ama bakın o kadar önemli bir kelime ki bütün nebilere verilmiş ve bütün nebiler ümmetlerini öğretmiş. O işte bugün Rasul kelimesi üzerinde bu kadar durmamın sebebi o. Rasul bir topluma gittiği zaman hem kitap hem de hikmet de gidecek. Sadece kitapla gitmeyecek, hikmet de gidecek. Çünkü ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّكُنْ لِمَا مَعَكُمْ dediği zaman işte size bir Rasul gelir, sizinle beraber olan tasdik eder. O beraber olan kitap ve hikmettir. Sadece kitap değildir. Peki bu hikmet ne? Şimdi adına İslam alemi denen bu topluluğun ne kadar büyük bir yanlış içerisinde olduğunu, bu sadece bu kelime yetmez mi anlatmaya? Bir tek İmam Şafii Er-Risalesinde hikmet sünnettir demiş. Görüşüne güvendiğim ulemadan öğrendiğime göre hikmet sünnettir diyor. Tamam. Görüşüne güvendiğin ulemadan öğrendiğine göre hikmet sünnettir de ondan sonra da diyor ki bu diyor ayrı bir vahiy olarak peygamberimize inmiştir. Önünü kesiyor. Ve işin içinden çıkamıyor. Bir iki cümleden sonra böyle bırakıyor. Sonra da birisini ayrı bir kategoride, birisini bir başka, iki ayrı sistem oluşturuyor. Sünnet kitabın sahasına karışamaz, kitap sünnetin sahasına karışamaz diyor. Diyor ki kitap sünneti neskedemez, sünnet de kitabı neskedemez. Bunun işte bunun manası kitap sünnete, sünnet kitaba karışamaz demek değil mi? Bu ne biçim bir kafadır? Peki bunu niye söylüyor? Çünkü öyle derse o zaman rejim elden gidecek. Şimdi kafa karışıklığına bir örnek olsun diye size bir şey söyleyeyim. Bu çok kolay anlaşılan bir örnek olduğu için hep bunu örnek olarak veriyorum şeylerde, konuşmalarda. Safa ile Merve arasında sağ ile ilgili bir ayet-i kerime var. Allah-u Teala Bakara 157 olması lazım zannediyorum. Veya 158. 158 olacak evet. 158'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnne safa vel marvete min şa'airillah. Safa ile Merve Allah'ın şairindendir. Şimdi şöyle bu dökülür mü? Bakayım. Yok dökülmez. Duruyor mu? Tamam dur. Durdu. Tamam. Bir de bu ama birisi diğerinden yüksek oldu. Şimdi bir tarafını Safa bir tarafını Merve kabul edin. Ben eğer çarpmasam dökülmez ikisi de. Buna bir şey olmaz da o satır yeri. Safa ve Merve Allah'ın şairindendir diyor. Yani Allah'a kulluğun simgelerindendir. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَيُعْتَمَرْ Kim beyti hac ve umre niyetiyle ziyaret ederse, yani beyti tavaf ederse, Kabe-i Şerif'i tavaf ederse, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوْفَ بِهِمَا O ikisi arasında tavafta bulunması, yani sahide bulunmasında bir günah yoktur. Bir günah yoktur. فَمَنْ تَضَوَّا خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Kim bir hayrı içten gelerek yaparsa Allah-u Teala şakirdir. Yani Cenab-ı Hak kendisi için yapılan şeyin de karşılığını bilir. Yani teşekkür eder. Türkçe karşılığı. Alim her şeyi bilendir. Şimdi bu ayeti kerimede Safa ile Merve arasında sa'y etmekte bir günah yoktur ifadesi var. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ fesab. Allah size sa'yı farz kıldı. Yazdı. Öyleyse sa'y edin. Şimdi hikmeti anlayamamanın, kitap sünnet ilişkisini anlayamamanın bir örneği olsun diye bunu söylüyorum. Bakın. İmam Şafii, İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel, bu üçünün görüşü. Bunlar diyorlar ki bu ayetten Safa ile Merve arasında sa'y etmenin en fazla mubah olduğu anlaşılır. Çünkü fela cünaha, günah yoktur. Günah yoktur demek ne demek? Sevap da yoktur demektir. Sa'y ediyorsan et. Ama Peygamberimiz demiş ki اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعَيَ فَسَعَوْا. Allah size sa'yı yazdı, sa'y edin öyleyse. O zaman madem Peygamberimiz böyle dedi, sa'y hac ve umrenin rükünlerindendir. Kim hac ve umre yapar da bir adım eksik atarsa sa'yda, haccı da olmaz umresi de. Şimdi Hanefiler ne diyor? Hanefiler diyor ki ya bu ayete bakarsak say mubah olması lazım. Hadise bakarsak haccın ve umrenin rükünlerinden olması lazım. İkisini de almıyoruz diyorlar. Safa ile Merve arasında say etmek vaciptir. Bu söz, şu Hanefilerle ilgili söylediğim El-Mebsut'tadır. Bu üç diğer üç mezheple ilgili söylediğim de İmam Nevevi'nin El-Mecmu'undan naklen söyledim. Şimdi ayeti de almıyor, hadisi de almıyor. Hac ve umre arasında sa'y etmek vaciptir diyor. Bu konuda icma olduğu için. Eğer bir insan sa'y etmezse onun yerine bir kurban keser, bir dem keser diyor. Peki Hanefilerin vacibi ne anlama gelir? Farzla sünnetin arası bir şey değil mi? Hanefilerden başka bu görüşte olan var mı?
Yok.
Yok. Sadece Hanefilere ait olan bir kavram üzerinde icma olur mu? Mümkün mü? Bu imkansız bir şey yani. O zaman neye uyarak bunlar Safa ile Merve arasında say vaciptir demiş oldular? Yani Şafii hiç olmaz hadise uydu. Maliki ve Hanbeli hadise uydu. Hanefi hiçbirisi uymadı. Onun dediği vacip zaten öyle bir şey olamaz. Çünkü senin dediğin manada vacibi söyleyen hiç kimse yok. Peki say etmeyen bir kurban kessin diyorsan o kurbanı nereden çıkardın? Onu nereden çıkardın? Buna dair bir yerde bir işaret mi var ki kurban kessin diyorsun? Şimdi kafa karışıklığını görüyor musunuz? Şimdi sünnetle Kur'an arasında tam bir zıtlık var mı? Burada. Tam bir zıtlık var. Peki hangisi hangisini yürürlükten kaldırdı? Bizim ulema demiyor mu? Hani bize hep öyle öğretmediler mi? Bir konuda önce kitaba bakarız. Kitapta yoksa sünnete bak. Kitapta var. Niye hiçbiriniz almadınız? Bu dört mezhep işte. Niye Kur'an-ı Kerim'in hükmünü hiçbiriniz almadınız? Hani kitapta yoksa sünnete bakıyordunuz? Var kitapta. Hanefiler sünneti de almadınız. Hani diyordunuz ki nasıl olan bir konuda icma olmaz demiyorlar mı? Ya siz kimi kandırıyorsunuz, affedersiniz yani. Çocuk mu var karşınızda? Şimdi E peki Şafii, Maliki ve Hanbeliler ne oluyor? Hani ayet olduğu yerde hadise gitmiyordunuz? Nereden çıktı bu? Efendim fark etmez, ikisi de ayrı ayrı vahiy. Şimdi bir başka soru. Peygamberimiz neye dayanarak innallâhe ketebe aleykümü sâye demiş, Allah size sâyi farz kılın. Bu nereden öğrenmiş bunu? Nereden biliyor? O zaman işin esasını bilmeyenler de ne diyor? Peygamber böyle bir hadis söyleyemez, bu Kur'an'a aykırıdır. Ondan sonra say mubahtır diyecek. Bir ara biliyorsunuz bir arkadaşımız şeytan taşlama yoktur dedi falan. Biraz karıştı ortalık. O zaman ben dedim dua edin ki Safa ile Merve arasında saydan bahsetmedi. Hepiniz çuvallardınız. Bu şeytan taşlamaya cevap vermek kolay. Kur'an-ı Kerim'e göre de Safa Merve'ye hiçbiriniz cevap veremezdiniz dedim. Şimdi İşte hikmeti bilmediğimizden bu böyle. Eğer hikmeti bilseydik, yani hikmetin ne olduğu bilinseydi, hiç bu noktalara gelinmezdi. Mümkün değil. Bunlar hiç gerek yok. Onun için metodoloji deniyor ve usulü fıkıh böyle göklere çıkarılıyor. Müslümanların işte özel spesiyali falan filan, hani bir lokantaya gidiyorsunuz, siz spesiyaliniz ne sonundan getir diyorsunuz ya. Müslümanların özel bir şeyidir. Başka bir yerde yoktur bu usulü fıkıh falan filan. Böyle öve öve bitiremiyorlar. Eğer usulü fıkıh buysa yandık. Hikmetin ne olduğunu bilmeyen bir usulü fıkıh nasıl usulü fıkıh olur? Tefsir usulü okuyanlarınız vardır. Hiç tefsirde hikmetin ne olduğunu anlattıklarını gördünüz mü? Var mı? Ya kardeşim, elmalı anlatıyorsa mutlaka şeye göre anlatmıştır. Felsefeye göre anlatmıştır. Şimdi evet, o da bir hikmette gitti. Şimdi ben onu bir daha çıkarırım oraya, dur. Şimdi Cenab-ı Hak Hud suresinin ilk ayetlerinde şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi. Estağfirullah. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Hüküm ifade eden. Bak, hükümle hikmet arasında da ilişki vardır ama hemen hikmete gitmeyeceğiz. Aynı köktendir. Hüküm ifade eden. Mesela işte kim beyt-i hac ederse bir günah yoktur. Tamam. Bu bir hüküm ifade eden cümledir. Sümme fussilet. Sonra da bu açıklanmıştır. Yani o hüküm ifade eden ayet açıklanmıştır. Milledun hakimin habir. Hakim habir tarafından açıklanmıştır. Hakim habir kimdir? Allah-u Teala'dır. O zaman bir ayeti anlayamadıysan, ki çok açık olanlar hariç anlayamazsın. Yani hikmetine ulaşamazsın. O zaman ikinci ayeti bulacaksın. Hakim ve Habir tarafından açıklanmıştır. Peki niye Allah açıklıyor? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye açıklamayı Allah yapıyor. Çünkü açıklamayı başkası yaparsa siz onu Allah'ın açıklaması zannedersiniz. Vatandaş Allah'ın açıklaması zanneder. Allah böyle emrediyor diye ona uyar. Öyle yapmaz mı? İşte ayette okudu kardeşim. Şimdi birisi çıkıyor. Bir makasla bir yerden ayetin bir iki kelimesini kesiyor. Oradan sonra öbür taraftan bir iki kelimesini kesiyor. Ondan sonra diyor ki bak Allah aracılığı farz kılmıştır. Allah'a karşı aracı koyacaksın diyor. İşte doğrudan doğruya Allah'a bağlanan şeytana bağlanandır diyor. O zaman ne yapmış oluyor bu kişi? Kendisini Allah'ın yerine koymuş oluyor. Çünkü işte bu diyor ki ayeti kitabın uhkimet ayatuhu bu kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Tümme fussilet milledün hakimin habir, hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Açıklamayı niye o yapıyor? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Kimse kendini Allah'ın yerine koymasın diye. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevi nedir? İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben sizin için Allah tarafından nezir ve beşirim. O zaman Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı açıklamıyor da. Peki efendim şeyde mangalda kül bırakmazlar. Bütün Muhammed Aleyhisselam'ın görevlerinden birisi de Kur'an'ı açıklamaktır. İttifakla söylenen sözdür. Hiç muhalifi olmayan bir sözdür, öyle değil mi? Delil nedir? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لُتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Sana da bu zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın. Tübeyyine açıkça ortaya koyasın. Açıklama manası da vardır ama ayetleri birbiriyle birlikte değerlendirirsen açıkça ortaya koyasın. Peki niye bu manayı verdin? Çünkü Allah-u Teala bu okuduğum ayet Nahil 44'tür. Allahü Teala Ali İmran 178'de de şöyle buyuruyor. Ve iz ahadallahu mithaqallezine utul kitab. Allah kendilerine kitap verdiklerinden söz aldığı zaman şöyle dedi. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Yok, yanlış oldu. Letubeyyinunnehu linnas. وَإِذَا خَدَ اللّٰهُ مِيْتَقَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْكِتَابِ. Kendilerine kitap verilmiş olan, bize kendilerine kitap verilmiş olanlardan değil miyiz? Cenab-ı Hak bize vermedi mi yani Kur'an-ı Kerim'i? Kendine kitap verilmiş olanlardan Allah söz almıştır. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِنَّاسِ. Onları mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Ne demek ya Rabbi tübeyyünü? Yani bir şerh mi edeceğiz? Çünkü لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ ayeti açıklayasın diye mana verdi ya. İnsanlar burada da demek ben de açıklayabilirim, ben de yorum yaparım diyebilir. Onun için Cenab-ı Hak bunun hemen önünü kapatıyor. وَلَا تَكْتُمُونَهُ diyor. Onu gizlemeyeceksiniz. O zaman tübeyyinenin manası neymiş? Gizlememek. Öyleyse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesi, herkesin vazifesi gibi ayeti gizlememektir. Ondan sonra da Bakara 159 ve devamında innellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda, indirdiğimiz o beyineleri ve hudayı, yani ana ayeti, onu açıklayan ayetleri gizleyenler, min ba'di ma beyyennahu linnas fil kitab, beyyene kelimesi de aynı şekilde, bak insanlara bu kitapta onu ortaya koyduktan sonra yine aynı kelime litübeyyine, beyyene, letübeyyinunnehu. Üçü de aynı kökten ve aynı kalıptan fiiller. Manaları aynı. Min ba'di ma beyyennâhu linnâs fil kitab, insanlar için bu kitapta onu ortaya, açıkça ortaya koyduktan sonra, Kur'an'da varken gizlerse eğer birisi, göstermezse o ayeti, ulâike yel'anuhumullah, Allah onlara lanet eder. Sadece okumuyorsun ayeti. Çünkü Allah mutlaka okuyacaksınız diyor ya. Canım yani şimdi adamları şey yapmalıyım, dur bakalım. Her şeyin bir yeri ve zamanı var. Mesela bize en çok yöneltilen tenkit şu: siz şirk müşrikler için inen ayetleri Müslümanlara okuyorsunuz. Kardeşim her şeyin bir zamanı var. Ne zamanı? Zamanı gelmeseydi Allah indirmezdi o ayetleri. Allah Kur'an-ı Kerim'e koyduğuna göre zamanı gelmiştir. Yeri de şu anda işte. Sen ölmeni mi bekleyeceğim? Ya ben senden önce öldüysem? Öldükten sonra gelip kabrini okusam ne faydası var? Allah onları lanet eder. Ve yelanuhumul la'inun, lanet edenler de lanet ederler. Şimdi devamda şöyle illellezine tabu min ba'dzalika ve aslahu ama tebeyyenu, bundan sonra tevbe edip durumu düzeltip ayeti de açıklayan, okumadığın ayeti git oku kardeşim. Okumadan Allah senin tevbeni kabul etmez. Şurada okuman gereken ayeti okumadın. Ondan sonra dedin ya Rabbi beni affet. Ha, öyle şey yok. Allah'ın affetmesini istiyorsan gider orada o ayeti okursun, ondan sonra ya Rabbi beni affet der. Evet, tevbe eder, ıslah olur ve açık okumadığı ayeti okursa işte Allahu feuleke illellezine tevbe mazalike ve asav beynu ve beyenu feuleke yetubullahu aleyhim, öyle değil mi? Ve ene tevvabur rahim, Allah onların tevbelerini kabul eder, ben tevbeleri kabul eden merhametliyim. Ondan sonra diyor ki bak, gizlemekle örtmek aynı mı? Aynı değil mi? Bak şimdi şurada şimdi mesela şu bardağın ucunu görüyorsunuz. Görmeyesiniz diye böyle bir şey yaptığım zaman onu örtmüş oluyorum. Değil mi? Aynı zamanda gizlemiş oluyorum sizden. Örtmenin Arapça karşılığı nedir? Küfürdür. Küfür. Gizlemenin karşılığı da ketmidir. İşte ondan sonra diyor ki Allahü Teala innellezine kafaru, ayeti gizleyenler, bak kafir olan işte. Ayeti örtmüş. Ve matu ve hum kuffar, ayetleri örtmüş olarak ölenler. Devamı neydi? Ve innellezine kafaru ulaike aleyhim lanetullahi vel melaiketi fe ulaike aleyhim lanet fe ulaike enne aleyhim lanetullahi vel melaiketi vel nasi ecmain, onların üzerinde Allah'ın, meleklerin, tüm insanlığın laneti vardır. La yukhaffafu anhumul azab, bu azap onlardan öyle mi devam eder? Hafifletilmez ve lahum yunzarun, ve gözetilmezler. Şimdi demek ki her Müslümanın rasullük görevi varmış. Bildiği ayeti gizlemeden anlatmak zorunda. Bildiğini bilmediğini yapacak. Bir ayetse bir ayet, iki ayetse iki ayet. Gizleyemezsin. Okuman gereken yerde okumazsan olmaz. Burada söylemen gerektiği yerde söyleme, git öbür tarafta kulağını şeye, tavana çak. Tek ayağın üzerinde sabaha kadar ya Rabbi beni affet de. Boşuna öyle istiğfar olmaz. Gider söylersin, ondan sonra ya Rabbi beni affet dersin. Evet. Peki şimdi tekrar başa dönüyorum. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in görevini ne anlattı şeyde? Elif lam ra kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Hud suresinin ilk ayetleri hakim ve habir tarafından, Allah tarafından. Niye? Ellâ te'abudu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. İnnenî lekum minhu nezîrum ve beşir, ben de sizin için ondan yana nezir ve beşirim, uyarıcı ve müjdeciyim. O zaman Kur'an'ı açıklama yetkisi var mıymış peygamberimiz? Var mıymış? Yok. Yok. Peki hikmeti öğretecek ne? Hikmet objektif bir şey. Kur'an'ın içerisinde olan şey. Çünkü o enzele ve enzele ma'humul kitabe vel hikmeh de var yani. Allah o enzele fiilinin de mef'ulu bu şeyler, hikmet. Kitabı da hikmet indirmiştir. Mesela şimdi Cenab-ı Hak demiri indirdi mi? Peki şu dağda bol bol demir var. O zaman ya falan yerde çok demir varmış. Ben uzmanlarından duydum. Bize de demir lazım. Hadi kamyonu o tarafa gidip bir kamyon demir doldurup getirelim diyen adam o dağdan çıkardığı şey, o dağın tamamını devirse bir gram demir bulabilir mi? Bulamaz. Ya Allah indirmiş. O işin metodu var. Oraya ulaşmak için bir kere bilen insanlarla gideceksin. Aletin, edevatın olacak. Gereken bilgi ve becerin olacak. Her şeyin olacak. O zaman oraya fabrikayı kurarsın. Uzmanlarla çalışırsın. O zaman demir üretirsin orada. İşte o Allah'ın indirdiği demiri kullanılacak hale getirmek olur. İşte o bir hikmet olur. Şimdi o demiri o uzmanlar mı oraya koydu? Hayır. Allah koymuş. Uzmanlar ne yaptı? Bilgi ve becerilerini kullanarak o demiri kullanılacak hale getirdiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı da bu. O onun hikmet, Kur'an-ı Kerim'in işte demirin indirilmesi gibi indirilmiştir Kur'an içerisinde. Onu bulup çıkarmanın bir metodu vardır. Orada da mutlaka bir uzmanlar ekibi gerekiyor. Diyor ki Allah-u Teala Fussilet suresinin 3. ayeti olacak. Kitabun Fussilet ayatuhu, bu bir kitaptır ki ayetleri tafsil edilmiştir. Yani tafsil eden Allah'tır tabi. Fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyyen, Arapça bir Kur'an olarak likavmin ya'lemun, bilenler topluluğu için tafsil açıklanmıştır. Bunu mesela demire uygulayacak olsak bu manayı, evet Allah demiri indirmiştir ama ancak bilenler topluluğu içindir o demirin indirilmesi. Bilmeyenler için isterse bütün ömrünü orada geçirsin, bir gram demir elde edemez. Şimdi Allah-u Teala şu ayeti öbür ayetle anlatmış. Açıklamış. Ve şöyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'la hüküm vermeye kalkma. Şimdi Kur'an eğer şunun tamamıysa, ki bizde Kur'an kavramı da bilinmez. Çok üzücü bir şey ama Kur'an'ı bilmezsin, hikmeti bilmezsin. Sen ne işe yararsın Allah aşkına? Şimdi bakın bizdeki Kur'an kavramına göre şu ayet anlayın. Taha 114 olması lazım. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ. Ya Muhammed, sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'la hüküm vermekte acele etme. Vahiy ne zaman tamamlandı bizim anladığın? Vefatının 3 ay kala değil mi? O zamana kadar Kur'an-ı Kerim'e hükmetmemesi gerekirdi. Geleneksel Kur'an anlayışına göre. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ. De ki ya Rabbi, bilgimi artır. Kur'an kelimesinin, kara kelimesinin anlamı, biz okuma deriz değil mi? Okumayı söktü. Ne demek okumayı söktü? İki kelimeyi birlikte yan yana okuyabildi demektir değil mi? Üç kelimeyi yan yana birleştirebildi demektir kelimeleri. Türkçemizde de okumak birleştirmektir. Hatta düğün davetlerine ne diyorsunuz? Okuntu niye? Milleti çağırıyorsunuz, bir şuraya gelin diyorsunuz. Şimdi Kur'an da ilgili ayetler topluluğudur. Yani bugün en çok sık kullanılan tabiriyle küme, ayetler kümesidir. O zaman küme tamamlanmadan Kur'an'la hüküm vermede acele etme. Tıpkı mesela bir hanım çay yapmak istese ya da herhangi birimiz, su var, çay otu var, çaydanlık var, ateş yok. Yapabilir misiniz çayı? O da peki ateş de var, çay yapmasını bilen yok. Gene yapamazsınız. Şimdi rahmetli babam bana dedi ki oğlum, bir makarna haşla da yiyelim dedi. Baba nasıl oluyor dedi, işte suyu koyarsın, makarnayı içine atarsın, haşlanır. Peki babam gitti, annem de köyde. Şimdi makarnayı koydum, haşlandı falan. Baktım ki suyu bitti. Dedim herhalde suyunu az koymuşum. Getirdim, gene su doldurdum tencereye ağzına kadar. Biraz sonra baktım gene bitti. Allah Allah. Makarnalar da çok büyüdü.
Ama herhalde bunun cinsi farklı. Getirdim, tekrar su doldurdum. Biraz sonra gittim baktım, hiç makarna kalmamış içerisinde. Babam geldi dedi ki, oğlum haşladın mı? Vallahi baba yaptım ama hiçbir şey anlamadım, bu çorbaya döndü. Babam da geldi sizin gibi güldü. Şimdi bir de bilen lazım değil mi? Bilen olmadan olmazsa işte makarna bile pişiremiyoruz. Şimdi bütün bunlar bir araya gelmeden çay yapabilir misiniz? Onun için Allahü Teala peygamberimize diyor ki: "Velâ te'acel bil Kur'âni min kablen yuqdâ ileyke vahyuhu." O konuyla ilgili ayetlerin vahyi tamamlanmadan hüküm vermeye kalkma diyor. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye geldiği zaman bir ayet iniyor. Orada şeye bırakmıyorlar ya, hac yapmalarına. Öyle de umre deniyor ama hacdır o. Çünkü Zilhicce ayında çıkmışlardır. Ayet iniyor. Estağfirullah. Ve etimul hacce vel umrete lillah. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Tamamlayın de eksik ne? Eksiği bilmedikleri için o konuda peygamberimiz hiç konuşma yapmamıştır. Sadece işte mahsur kaldığınız zaman kesin hediyenizi, onu kesmiş ama ve etimul hacce vel umrete ne? Bilmediği için bu konuda tek kelime etmemiştir. Eksiğin ne olduğunu bilmesi lazım. Şimdi bunlar hac ve umre yaptıkları zaman Safa Tepesi'nde bir put var, Merve Tepesi'nde de bir put var. O işte Naile ve İsaf putları. Oraya gittikleri zaman ona tapıyorlar, buraya gittikleri zaman buna tapıyorlar. Müslümanlar da bakıyor, diyor ki bu tamamen cahiliye adetidir. Bunun İbrahim Aleyhisselam'dan kalan şekli falan yoktur. Hac ve umre yaparken Safa Merve arasında sa'y etmiyorlar. Ve etimul hacce vel umre deyince de sa'y hiçbirisinin aklına gelmiyor. Bir eksik var ama ne? Eksiği bir, ikinci bir ayet açıklaması lazım. Çünkü kitabın uhkimet ayatı tüm mefussilet. Şimdi mesela haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Mana ifade eden anlaşılan bir cümle mi? Gayet açık. İşte muhkem bu. Ama ne eksik ne? Bir açıklamaya ihtiyacı var. Şimdi Müslümanlar Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında hac yaptıkları zaman sa'y yapmadan haclarını yaptılar. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac emirliği sırası. Ya ilk hac Hazreti Ebu Bekir zamanında deyince hilafet anlaşılıyor. Ha, benim zihnimdeki farklı doğru. İyi ki düzelttiniz, sağ olun. Ebu Bekir radıyallahu anh hicretin 9. yılında biliyorsunuz hac emiri olarak görevlendirildi. Orada say etmeden döndüler Müslümanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hacca gittikleri zaman şimdi hala eksiğin ne olduğu belli değil. Çünkü o malzeme çay gelecek, yani bu malzeme tamamlanacak ki çay yapasın. Tamamlanmamış. Bekliyor. Peygamberimiz eksiği bekliyor. Orada ayet iniyor. Veda haccında. Estağfirullah. İnne safa vel marvete min şa'airillah. Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir. Femen haccel beyte ve itemar. Kim o beyti hac ve umre niyetiyle ziyaret eder, tavaf ederse فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَوْفَ بِهِمَا. O ikisi arasında sa'y etmeyle bir günah yoktur. Çünkü siz bunu günah sayıyorsunuz ya, değil. Ha, eksik anlaşıldı. Eksik ortaya çıktı. Demek ki eksik neymiş? Sa'ymiş. Peki Allah etimmu diye emrediyor. Tamamlayın emri ne ifade eder? Farz değil mi? Peygamberimiz ne dedi? اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَسَعَوْا. Allah size sa'yı farz kıldı, öyleyse sa'y edin. Şimdi bu Kur'an, bu şimdi dağdan demir çıkarmak gibi olmadı mı? İşte bu hikmet. İşte bu hikmet. Bu bize ne olarak geliyor? Peygamberimizin hadisi olarak geliyor, değil mi? İşte hikmet peygamberimizin hadisi. Peygamberimizin hadisi ama bir insan eylemi olarak şey yapılıyor. Bakın اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّاءَ فَاسْعَفْ şeklinde inen bir şey yok. Bir vahiy falan yok. Vahyedilmiş değil. Ama o ayet iniyor. Öbür ayeti bekliyorsunuz. Öbür ayete geldiği zaman birleştirdin mi? Bak biz de hepimiz de hemen anladık ki tamam işte bu iki ayetin hükmü. Malzemeyi toparladın mı çay oluyor işte. Hikmet. O zaman bir problem çözülüyor. Tamam. Ve sahabe de bunu böyle anlamış. Mesela Ayşe validemizin sözlerinde de bu böyledir ama bunun esasını anlayamayanlar Ayşe validemizin sözünü de başka tarafa yönlendiriyorlar. Şimdi işte Peygamberimizin sözlerinin tamamı Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan hikmetlerdir. Allah size sa'yı farz kılmıştır, sa'y edin ifadesi var mı Kur'an'da böyle bu şekilde bir ifade? Yok. Onun için Peygamberimizin hiçbir hadisi Kur'an'da yoktur. Aramak beyhudedir. Tabiatta bir bardak çay var mı? Falanca çay çeşmesine mi gitmek lazım çay içmek için? Şimdi çocuklukta rahmetli annem beni ekmeğe gönderiyor. Şimdi gidiyorum fırına. Fırından sıcak sıcak ekmekleri alıp geliyorum. Yazlarda köye gidiyoruz. Köyde milletin tarlaya bir şeyler, tohumlar ektiğini görüyorum. Şimdi kendi kendime düşünüyorum daha ilkokula gitmeden önce. Ya bu ekmeği nasıl yetiştiriyorlar acaba? Hem de sıcak sıcak. Şimdi o annem görür de beni ayıplar diye de onun görmediği bir saatte gidip bizim evin önünde de küçük bir bahçe vardı. Bahçenin bir köşesini şöyle köyde gördüğüm gibi kazıyorum kazmayla. İçerisine bir parça ekmek koyuyorum. Köyde su döktüklerini de görüyorum. Su da döküyorum. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Ya hiç olmuyor bu. Sonra bir gün fırından ekmek alırken o kapıyı açık gördüm. Bir de içeride baktım ki unu döküyorlar. Hamur yapıyorlar. Ondan sonra onu da annemler de köyde tandırda böyle ekmek yapardı. Tamam bu böyleymiş. Şimdi orada gördüm. Şimdi işin esasını bilmezseniz zannediyorsunuz ki ekmek işte bir ağacın dalından koparılan bir şey. İşte şeyde de bu hadis nasıl ortaya çıkmış olduğu bilmezseniz diyorsunuz ki ayrı bir vahiy. Başka bir şey de diyemezsiniz zaten. Ya o hadisi reddedeceksin. Bir şeye de uyduramadığın zaman Allah yazmıştır, Peygamberimiz yalan mı söylüyor? O zaman ayrı bir vahiy geldi diyeceksin. O zaman sistem tümüyle alt üst olacak. Benim gibi bahçeye sürekli ekmek ekeceksin, işte bitmeyecek. Şimdi işte Peygamberimizin bütün hadisleri böyledir. Nasıl bir bardak çay, bir tane ekmek, elbise, ayakkabı şeyde yoksa, tabiatta yoksa Peygamberimizin sözleri de Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Nasıl çayın içindeki otu görürsünüz tabiatta var, işte su var, şu var. İşte Peygamberimizin hadislerinin tamamı da Kur'an'dan alınan o parçacıklarla oluşturulmuş şeydir. Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki biz sadece Kur'an-ı Kerim'e uyarız, Kur'an bize yeter. Tabii ki bir Kur'an sana yeter. Ama Kur'an sana kitap ve hikmet diyor beyefendi. Hadi kitabı anladık, peki hikmeti ne yapacaksın? Elbette ki Kur'an sana yeter. Ama Kur'an diyor kitap ve hikmet diye. Hikmet ne? O zaman ben sadece Kur'an'dan istifade ederim diyen bir kişi, yani Kur'an-ı Kerim şu tabiat gibidir. Yeryüzü. Yeryüzünde gördüğünüz her şey. Allah onlara ayet demiyor mu? Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Ayetlerimi çevrelerinde ve kendi içlerinde onlara göstereceğiz. Kur'an'ın hak olduğu kendileri için tebeyyün edecektir. İyice ortaya çıkacaktır. İşte çevredeki ayetler nasılsa Kur'an-ı Kerim'de öyledir. Yani tabiatta bulunan her şey, su, efendim ağaç, meyve, şu bu. Şimdi tabiatta gider elmayı dalından koparır yersin. Suyu içersin. Havayı solursun. Çiçeği koklarsın. Çok güzel istifadeler edersin. İşte Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman da aynen elma yersin, meyve yersin. Bazı güzel pişmeden yenen sebzeleri yersin, temiz hava alırsın. Son derece istifade edersin. Ama sırf tabiatla iktifa ederim diye dersen eğer, bir çift ayakkabın olmaz, bir tane pantolonun olmaz, üzerine ancak bir deri sararsın, ancak tarzanca yaşarsın, insanca yaşayamazsın. Dolayısıyla Kur'an bize yeter, sünnete gerek yok diyenler de ancak dini tarzan gibi yaşarlar. Çünkü o Allah'ın yarattığı ayetlerden istifade edilerek yapılmış bu ceket. Ceket bir hikmettir. İnsanların bir ihtiyacını görüyor. İşte şu salon bir hikmettir. Tabiatın hiçbir yerinde yoktur. Şu şeyler, minderler birer hikmettir. Şu gördüğünüz her şey birer hikmettir. İnsanlar tabiattan üretmiştir bunları. İşte sünnet de Peygamberimizin Kur'an'dan yaptığı üretimlerdir. Nasıl bunlar olmadan yaşayamazsan, onlar olmadan da dini hayatını yaşayamazsın. Ama bunu doğru öğrenemezsen, bu defa senin ikinci bir sandalye yapma imkanın olmaz. Zannedersin ki bu sandalyeyi Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Tıpkı hadisler indirilmiş demek gibi. Yani vahiy mahsulü demek gibi olur. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize asla örnek olamaz. Yani kardeşim, ağzından çıkan her söz vahiy. Benim ağzından çıkan öyle bir şey, benim öyle bir imkanım yok. Ben onu nasıl örnek alayım? Ama bu hikmeti anlarsan, demek ki bu metodu zaten Allah Kur'an'da bildiriyor. Peygamberimiz de bu metodu kullanmış. Bize de hikmeti öğretmiş ve bizim de örneğimiz. O zaman demek ki biz de başka konularda hikmetlere ulaşabiliriz. O zaman hikmet sadece peygamberlere mahsus bir şey değil. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor Bakara 269'da? Yu'til hikmete men yeşe ve men yu'til hikmete fekad utiye hayran kethira. Allah hikmeti gereken gayreti gösterene verir. Kime de hikmet verilmişse çok hayır verilmiştir. Kim gerekli gayreti gösterirse Allah ona verir. Bugün batılılar gereken gayreti gösterdikleri için şu mikrofonları, şu efendim kamera cihazını, şu elektriği onlar bulmuşlardır. Hikmete onlar ulaşmıştır. Onun için Müslüman olma şartı da yoktur burada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda bir hadisi var. El hikmetu dalletul mu'min. Değil mi? Hikmet müminin kayıp yitik malıdır. Eyne vecedehe ahadehe. Nerede bulursa alır. O zaman hikmet dinle bilimin buluştuğu noktadaki şeydir. Hikmet insanların problemini çözen şeydir. Hikmet insanların arabasıdır, hikmet insanların yediği yemektir, içtikleri çaydır, oturdukları evdir, şudur budur. Şimdi Allahü Teala bize diyor ki, şimdi siz üretimi bilmiyorsanız, hikmeti bilmiyorsanız, ki işte en başta dedik, bizde bu konuda hiçbir çalışma bile yok, Kur'an'da olmasına rağmen, o zaman, tamam, bitiyor. O zaman, zaten 2-3 kelime bitirmek üzereydim, sağ ol. O zaman siz hiçbir üretim yapamazsınız. O zaman dinle bilim arasında ilişkiyi kuramazsınız. Dinle hayat arasında ilişkiyi kuramazsınız. O zaman benim şu problemim var diyen adam, sus kafir olursun diye adamı kovarsınız. Hiç kimseyi de Müslümanlığa davet edemezsiniz. Allahü Teala ne diyor bize? Ud'u ila sebil rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna hikmetle çağır insanları. Ne demek? Adamın bir problemini çöz kardeşim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müzzemmil suresini eğer o şerhlerin yanıltmasına kapılmadan düzgün bir şekilde okursanız Görürsünüz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık 15 sene ümmetini her gece, gecenin üçte biri, yarısı, yarısından daha fazlası hikmet eğitimine tabi tutmuştur. Medine'deyken bu kadar sıkıya gerek yok. Ondan sonra her gün ama mümkün olduğu saatlerde. Ve Peygamberimizin yetiştirdiği sahabe insanları hikmetle çağırdığı için bir yere mektup bile göndermiş olsa orası Müslüman oluyordu. Ve oralar bugün hala Müslümandır. Bir tanesi geriye dönmüş değildir. Yani bölge olarak Müslümanların hakimiyetinden. Ama ondan sonra hikmet unutuldu. Artık hikmetin ne demek, ne manası ne olduğu bile unutulduğu için Abbasilerden beri Müslümanlar bir İstanbul'un fethini şurayı şey yaparsanız, yani oradaki Trakya'nın bazı bölgelerini bir kenara bırakarsanız nereye fethedildi? Balkanlarda 4 asır kaldık, geri dönmek zorunda kaldık değil mi? Tebe-i Tabi'in zamanında İspanya'da 8 asır kalındı, şimdi İspanya İslam ülkesi diyen var mı? Niye hikmetle gitmedik? Çözüm götürmedik, problem. Dolayısıyla dini tebliğ etmek kitap ve hikmetle olur. Hikmete ulaşmak da ilimle olur. Ekip çalışmasıyla olur. Çok ciddi bir çalışmayla olur. İşte o hikmette bugün eğer insanlığın bazı problemleri varsa o problemlere sadece biz çözüm bulabiliriz. Ama maalesef hikmeti unuttuğumuz için biz gayrimüslimlerden problemlerimize çözüm arıyoruz. Böyle bu şekilde Müslümanların hiçbir anlamları olmaz. Kendileri çalar, kendileri oynarlar. Şimdi sorularınızı alabiliriz.
Hocam sorular yazılı alalım mı?
Tamam.
Bir tane arkadaşımız bir soru vermişti.
İlk soru burada. Bak ikincisi gelmeye başladı. Tamam. Siz soruları orada bir arkadaşa verin, bana vermeyin çünkü ben cevapla meşgul olayım. Kur'an'daki ayetlerin Mekki ve Medeni dönemde olmamıza göre uygulanması gerektiğini düşünüyor musunuz? Hayırsa Bakara 178 kısas ayetini uygulamamış oluruz. Ne yapmamız gerekiyor? Evet ise cuma namazı Mekke'de bilinmemişti. Mekke'den çıkıldığı ilk cuma ilk cuma kılınmıştı. Yani artık dinlerini istedikleri, emrolundukları şekilde yaşayabildikleri zaman kılmışlardı. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir kere o ve la ta'cel bil Kur'an min qabl en yuqda ileyke vahyuhu ayeti kelimesini iyi anlarsak problem biter. Mesela oradaki ve yetimul hacce ayeti hicretin 6. yılında, inne safa vel mervete ayeti de 10. yılında indirilmiştir. Orada ikisi birleştirildiği zaman ancak 10. yılında hüküm çıkarılabilmiştir. İnne ateyna kel kevser fesalli rabbike venhar ayeti Mekke'de indirilmiştir. Ama onu açıklayan Hac suresinin ilgili ayetleri Medine'de indirilmiştir. Ve Mekke'de inen o sureden sonra Peygamberimiz hiç kurban kesmemiştir. Çünkü Fesallil Rabbike Vanhar'ın açıklaması henüz gelmemiştir. Ama açıklayan ayetler geldiği andan itibaren de kurban kesmediği hiçbir zaman olmamıştır. Bizde hikmet bilinmediği için de bizim ulema şunda ittifak ederler. Kurban bayramı kurbanı hadisle sabit olmuştur. Bazı Hanefi alimler korka korka fesalil rabbike venhar alırlar ama onu da işin içinden çıkamazlar. Ondan sonra anlaşılmaz olur. Dolayısıyla bir ayet ne zaman inmiş hiç önemli değil. İster Mekke'deysin ister Medine'deysin. O küme tamamlanmadan hiçbir şey olunmuyor. Yani siz çay otunu geçen senede almış olabilirsiniz. 10 sene evvel de almış olabilirsiniz. Eğer su da var, ateş de var ama çay yapmayı bilen adamı bulana kadar da bir bardak çay içemezsiniz. malzeme tamamlanmadan hiçbir şey yapamazsınız. O tamamlanma ister Mekke'de olsun ister Medine'de olsun fark etmez. Kendine şey konusunda kitapta olmayan bir şey.
Say
konusunda kitapta olmayan bir şey nasıl sünnette olur? Nasıl olur da sünnette olur?
Hocam say konusuyla örnek verdiniz ya.
He.
Yani şimdi kafa karışıklığı var. Sünnet ve hadis meselesiyle ilgili olarak çok kafa karışıklığı var. Yani diyecek miyiz bu hadis diyenler de var, hadisi reddedenler de var. Sizin gibi başlarca olanlar da var. Yani Kur'an'da olmayan bir şeyi nasıl hadiste bize emir olarak geliyor?
Kur'an'da olmayan bir şey olmadığını size burada anlatmaya çalıştım. Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlerin tamamı Kur'an-ı Kerim'de vardır da ben şimdi say örneğini vermemin sebebi de şu. Hadisi ayete kesin olarak aykırı görüyorsunuz. Aykırı gördüğünüz zaman reddedemezsiniz. Çünkü bu ciddi bir uzmanlık işidir. Ciddi bir uzmanlık işidir. O işte çay yapma örneğini vermem de odur. Siz tabiatta bir bardak çay bulamazsınız. Bir yerde birisi size çay ikram ettiği zaman bu tabiatta yok ben bunu içmem diye bardağı atıp da kıracak haliniz yok. Tabiatta bardak da yok. Dolayısıyla yani hikmet iyice anlaşıldıktan sonra bu problemler tamamen biter. Evet. Demir örneğinde olduğu gibi Kur'an'ı anlamak için uzmanların olması. Ruhban sınıfını doğurmaz mı? Yok. Ruhban sınıfı farklı bir şeydir. Ruhban kelimesi yanlış bir kelime değildir. Ruhban Allah'tan korkan insanlar demektir. Ama onlar öyle bir sınıf oluşturdular. Bugün bizim şey gibi tarikatçılar gibi yani tasavvuf gibi bir sınıf oluşturdular. Ve hedefinden saptırdılar. Önemli olan yanlış yapmamaktır. Yani her şeyi insanlar istismar edebilirler. Her şeyi yanlış yapabilirler. Ruhban sınıfı diye bir sınıf olmaz. O sınıf olursa yanlış yapılmış olur. Herkes Cenab-ı Hakk'ın kuludur. Öğretene bilenler ve bilmeyenler olur. Tabii ki bilenler bilmeyenler gibi de olmaz. O kadar. Ve burada uzman ekip dendiği zaman da şey değil, o konunun uzmanı. Mesela biz şimdi meal çalışması yaptığımız zaman yani meal çalışması yapıyoruz. O çalışmaya her meslekten kişi alırız. Hiç Arapça bilmeyen kişileri alırız. Hiç mektep medreseyi görmemiş kişileri de alırız. Neden? Çünkü bu halkın diliyle olması lazım. Onun anlamadığı bir meali yapsan ne olur, yapmasan ne olur? İşte o halkın dilinde uzman da odur. Adam hiç okuması yazması gerekmez ki çünkü o orada halkın dilinde o benden daha çok uzmandır. Benim kafam kitaplarla bozulmuş bu manada ama onun bozulmamıştır. Ve inanamayacağınız kadar olumlu sonuçlar ortaya çıkıyor. Onun için burada uzmanlar dediğiniz zaman dini uzman değil, o konunun uzmanı. Mesela şimdi sizi burada Ticaret ve Faiz kitabı var gördünüz. O kitap 30 seneden fazla sürmüştür hazırlanması. Çünkü çok zor bir konudur o. Uzmanları gayet iyi bilir. O süre içerisinde çok sayıda yani sayısız toplantı yapılmıştır. O yetmemiş. Tam 10 sene her pazar o konunun uzmanlarıyla çalışmalar yapılmıştır. Kur'an ayetleri ve konu uzmanı. O uzmanlar iktisadı bilen insanlar. Kur'an'ı ve Arapçayı bilen insanlar değil. Onlarla beraber çalışıldığı için Allah'a hamdolsun okuduğunuz zaman göreceksiniz çok ciddi bir farkı vardır. Hem doğudaki kitaplardan hem batıdaki kitaplardan. Yani hikmet ortaya konmaya çalışılmıştır. Uzman derken yani ruhban sınıfı falan filan değil. Burada herkes kendi sahasının uzmanı olarak bu çalışmaya katılır. Ama ekip şart, ekipsiz olmaz. Çünkü onu Allah emrediyor. Dolayısıyla biz ne kadar büyük alim olursak olalım, mümkün değil o sonuca varamayız. Peygamberimiz zamanında Kur'an-ı Kerim makamlı mı okunuyordu? Acaba bu tür okumalar onun anlaşılmasının önüne mi geçiyor? Evet, Kur'an-ı Kerim'i makamlı okuduğunuz zaman gerçekten kişi onun musikisine kapılıyor. Öyle değil, şöyle konuşur gibi okumak lazım ki insanlar manasına nüfuz edebilsin. Ama esas olan da bir Türk için Arapça bilmiyorsa Kur'an okudum demesi için okumak demek manayı kafaya yerleştirmek demektir. Kafada mana kalmayacaksa ona okumak denmez. Tilavet demek de uyumak demektir. Peki manasını bilmediğine nasıl uyuyacaksın? Dolayısıyla okuma olması için, tilavet olması için kendi bildiğin dille okuman lazım. Arapçayı da biliyorsan Arapçada, yani Arap dilinde biliyorsan onu da okursun. Bir de Kur'an-ı Kerim'i asıl diliyle okumak istiyorum. Tabii ona da hiçbir mani yok. Elbette okursun. Ama asıl okuma dediğimiz manayı kafaya yerleştirdiğiniz şeydir. Hocam siz kitap ve hikmetten bahsettiniz. Biz halen Kur'an'a çarpar diye abdestsiz yaklaşamıyoruz. Konuyla ilgili açıklama yaparsınız mısınız? Şimdi tabii yani hayattan Kur'an uzaklaşınca orada çeşitli hükümler de ortaya çıkarılıyor. Kur'an-ı Kerim'den yani Kur'an okumanın şartı olarak Cenab-ı Hak Estağfirullah feyda karatel Kur'an ve izâ karatel Kur'an festaiz billahi mineşşeytanirracim. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diyor. Abdesti de ne diyor? Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ile salâti fâgsilû vücûhekum. Namaza kalktığınız zaman şunu şunu yapın diyor. Dolayısıyla bir kadın ister adette olsun, bir erkek ister abdestsiz, ister cünüp, ister ne olursa olsun Kur'an-ı Kerim okumasına mani değildir. Sadece bir hadis rivayet ederler. Peygamberimizi cünüplükten başka hiçbir şey Kur'an okumaktan engellemezdi diye Hazreti Ali'den gelen bir rivayet. Peki engellemezdi de yasaklıyor muydu? Peygamberimiz şey de okumuyordu. Soğan da yemezdi. Bir takım şeyleri de yemezdi ama yasakladı mı? Evet. Peygamberimiz ümmetine şefaat eder mi? Kabir azabı var mı? Peygamberimiz mirazime çıkmış mıdır? Peygamberimizin mucizeleri var mıdır?
Hocam, vallahi konusunu biraz işte hadisle bir ona karşılık bir çelişki gibi bir şey var burada yani. Onu soracağım. Yukarıda sormuştum size.
Yani şimdi burada evet. Akşam namazı okundu mu?
Yok.
Yok. İyi tamam tamam. O zaman önemli değil. Şimdi bakın, uzun sözün kısası olarak bunu anlatayım da Allah nasip ederse bu önümüzdeki cumartesi günü planlamamız öyle eğer bir mani olmazsa inşallah bir Müslüman cehenneme girer mi girmez mi konusunu konuşacağız şeyde bizim Süleymaniye Vakfı'nın Kur'an dersinde. Her zaman yayınlanıyor. Her cumartesi saat 11'de canlı yayınlanır. Kurandersi.com. Salı dersleri de her salı saat 19'da canlı yayınlanır. Şimdi Ali Rıza Demircan diyor ki ben baktığım ayetlere göre girdiğim bir daha çıkmıyor. Yani Müslüman cehenneme girmez diyor. İbrahim Sarmış da öyle diyor şimdi. Ben dedim ki siz bu konuda biraz daha kendinizi güçlendirin dedim. Daha çok deliller, daha güçlü deliller bulun. Girecek miymiş, girecek mi, girmeyecek miymiş görürsünüz şeyde. cumartesi günü. Dolayısıyla hepinizi o şeye davet ediyorum önümüzdeki cumartesi. Şu anda öyle düşündük ama inşallah büyük bir mani olmazsa şey yapacağız. Orada tabii ister istemez bu şefaat konusuna da değinilecek. Mecburen değinilecek. Ama ben size şuradan bir ayet okuyayım bakın. Sadece bir ayet. Konunun detayına inmeden. Ha, mesela şeyde İnfitar suresinin sonunda Cenab-ı Hak ne diyor? Yevme la tenfe'u yevme la tenfe'u nefsun li nefsin şeya, öyle baktım bir eksik var da yevme la temliku şimdi tenfe'u diye tutmuyor yani bir türlü. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَيْذٍ لِلَّهِ. Hesap günü. Hiç kimse, hiç kimseye hiçbir konuda fayda vermeyecek. Emir ve irade yalnız Allah'a aittir. Şimdi şefaatin olacağına dair ayetler de var biliyorsunuz. Şimdi şu ayeti okuyayım ben size. Yeter, fazlasına gerek yok. Daha detaylı bilgi edinmek isteyenler, dediğim gibi önümüzdeki haftanın cumartesi dersini dinlerler.
Hı? Biz bunları kitaplarımızda anlattık deseniz
de. Bunu falanca kitaptan. Şimdi bizim kitapta anlattığımız kaç para eder? Sürekli Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmemiz lazım ki ya hata yapmışsak onları ortaya çıkaralım. Biz insanız yani. Şimdi mesela kadınlara bakıyorum, yemek programlarını hiç kaçırmıyorlar. Niye? Yemek pişirmesini bilmediklerinden değil, daha iyi yapalım diye. Yani bu gayet yani takdir edilecek bir davranış. Şimdi biz de, ben de şahsen kendi adıma, yani herhangi bir konuda birisi bir soru sorduğu zaman onu elimden geldiği kadar dikkatle dinler. Şey yaparım, sen kimsin, sen bilmezsin falan. Ya bu Allah'ın kulu. Bu kişi Allah'ın kulu. Sen bilmiyorsun. Kardeşim Allah bunu biliyor musun, bilmiyor musun demeden mesul sayıyor. Ben sana sorarım diyor, değil mi? Öyleyse demek ki lazım olduğu kadar biliyor. Öyle kendi kendime, kendime böyle bir şey, bir mevki ve makam ayırarak insanlara karşı Cenab-ı Hakk'ın istemediği bir tavır gösteremem. O insan Allah'ın kuludur ve Allah'ın mesul saydığı bir kuldur. Öyleyse ona ben sen kimsin diyemem. Mutlaka onun gördüğü benim görmediğim bir şey olabilir ki hamdolsun yani bu gerçekten müthiş ufuk açıcı şeyler ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla ben her defasında sanki hiç bilmiyormuşum gibi sıfırdan bakmaya çalışırım. Bunu falan yerde yazdık. O çok hoş bir şey değil yani. Önemli olan Cenab-ı Hakk'ın ne dediğidir. Şimdi bakın. Meryem suresi 86. ayet. Diyor ki Allahü Teala وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Mücrim ne demek? Günahkar. Kafir demek mi? Müslüman da olsa, kafir de olsa ikisi içinde kullanılacak bir kelimedir değil mi? Mücrimleri, günahkarları cehenneme suya koşar gibi sevk ederiz. Yani mahşer yerindeki gördükleri hesaptan iyice canları sıkıldığı için hadi gidin cehenneme denince sanki orada bir iyi bir şey varmış gibi suya koşar, susamışlar ya hadi gidin orada belki bir su içeriz diye koşa koşa gidiyorlar cehenneme. Mücrimler. La yemlikune şefaate. Yemlikun o cehenneme gidenler. Şefaate malik olamazlar. Şimdi şefaat iki taraflı. Birisi yanına alacak, birisi de onun yanına gidecek. İkisi de şefaat. Yani şef çift demektir. Yani bunlar kimsenin yanına gidip de cehennemden kurtulamazlar demektir. La yemlikune şefaate, şefaat hakkına malik olamazlar. İlla men ittehaza inder rahmani ahda. Bunlar cehenneme girmiş kimseler. Girmişler cehenneme. Rahman'ın katından taahhüt almış olanlar başka. Demek ki cehenneme girmiş olanlar içerisinde şefaatten yararlanma hakkı olanlar var mıymış, yok muymuş? Bak, la yemlikûne şefaate, o cehenneme girenler. Şefaat hakkından, hakkına sahip olamazlar. İlla men ittehaza inder rahmani ahda. Rahman katında taahhüt almış olanlar başka. Taahhüdü kim almıştır? Allahü Teala diyor ya, estağfirullah. İnne Allaha la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Onun altında kalanı o koyduğu kurala uyan için bağışlar. Şimdi bu kişi Allah'a ortak koşmamış ama günah sevabından fazlaysa ne yapacak? Cehenneme gitmeyecek mi? Ve emmâ men khaffet mevâzînû fe ummûhu hâviyeh diyen Allah değil mi? Tartısı hafif gedenler. İşte gidecek. Ama şirk koşmamışsa Allah bunu affedeceğine söz vermiş mi? Yani onun dışındakilerini affederim demiyor mu? O zaman demek ki almış. Öyleyse oradan çıkabilir. O zaman cehennemden önce şefaat yok. Mahşer yerinde şefaat yok. Onu diğer ayetlerde, hadislerde bildiriyor. Ama cehenneme gidip cezasını çektikten sonra çıkarılacak olanlar, çıkarılıp da akrabalarının yanına yerleştirilecek olanlar, ki o da ayette belirtiliyor, onların yanına yerleştirilme hakkına sahip olmuş oluyorlar ve ondan istifade ediyorlar. Zaten hiçbir hadiste mahşer yerinde şefaat edileceğine dair ifade de yoktur. Hep cehennemden çıkarılma ile ilgili. Ve ben çıkaracağım demekte de hiçbir sakınca yok. Allah-u Teala çıkar dedikten sonra, bunu senin yanına al dedikten sonra, yani oraya girip çıkarmak manasında değil. Hadi benim yanıma gelsin. Biz ümmeti Muhammediz. Biz onunla beraberiz. Ve ailesinin yanına geldiği zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi içerisine girmiş olacak. Çünkü o ümmetin bir ferdi olacak. Dolayısıyla aslında Peygamberimizle birlikte olmuş olacak.
Bir hikmetle tavır göstergilesek de Ankebut suresinin 7. ayetiyle şu anlattıklarımızı bağlaştırsak ne olur?
Ankebut 29. değil mi?
29. İman edip salih amel işleyenlerin elbette günahlarını bağışlayacağız. Yaptıkları güzel amelleri karşılığı onları kat kat ecirlendireceğiz buyruluyor.
Evet. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ O mu?
Evet.
Yani inanan ve iyi iş yapanlar. Salih. Şimdi, evet. Salih. Şimdi bu, onlar zaten adam büyük günah işlememişse doğrudan cennete gidecek. Sevabı günahından fazlaysa gene doğrudan cennete gidecek. Ama salih amel yapmamış oluyor bu insan. Ya da yeteri kadar yapmamış oluyor. Onun için فَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Oradan o ortaya çıkıyor. Yani günahı hafif gelenler. Peki şimdi şu sorulara da şey yapayım. Biraz çabuk cevap vermeye çalışayım da. Tefsir veya meal yapan tüm surelere göre hapiste kendi çalışmalarını en doğru olarak görüyor. Yani biz bu az bilgimizle gerçekten rasullük yapan insanlar nasıl ayırt edeceğiz? Teşekkür ederim. Siz işte az bilginizle bildiğiniz hangi ayeti biliyorsanız yeri geldiği zaman anlatacaksınız. O kadar. Bir de insanları aldatan şeytanların doğru yolun üstünde oturduğunu da unutmayın. Doğru yolun üstünde oturan, doğru yolun üstünde oturmanın gereğini yapar. Yani cin şeytanına bir euzubillahimineşşeytanirracim dediğin zaman ondan kurtulursun da insan şeytanına bir ayet okumaya kalksan senden daha güzel okur. Giyimiyle, kuşamıyla, her şeyle bakarsın dört dörtlük. Niye? Sırat-ı müstakimdedir şeytan. Başka hiçbir yerde değildir. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ demiştir Cenab-ı Hakk'a. Onlar için senin doğru yolun üstünde oturacağım. Onun için çok dikkat etmek lazım. Şeytanı öyle beyhanede, başka yerde aramak beyhude olur. Ne işi var şeytanla orada? Şeytan doğru yolun ortasında olur. Çok dikkatli olmamız lazım. Karşınıza dört dörtlük bir Müslüman gibi çıkar. Yoksa şeytanlık yapamaz. Çünkü dört dörtlük Müslüman gibi çıkmazsa sen o işi hiç dinlemezsin ki onu. Onun için aklını çok iyi kullanacaksın. Cenab-ı Hakk'ın verdiği akıl, yanlışları kavramanı. Akıl zaten men eden demektir. Yanlışı dışarıya atar. O zaman doğruların peşine gidersin. Hocam, Hanefi mezhebine uyan kadınlar çeşitli şekillerde namaz kılıyorlar. Kadınların namaz kılma şekli nasıldır? Hadislerde var mıdır? Hadislerde kadınla erkek arasında namaz kılma şeklinde hiçbir fark yoktur. Şöyle hafif eğiliyorlar, bilmem ellerini bağlamada şurada, yok. Erkek nasıl kılıyorsa kadın da öyle kılar. Peygamberimizden gelen rivayetler öyledir. Onların hiçbirisinin bir delili yoktur. Tek delilleri şudur. Huve esteru linnisai. İşte kadınların daha fazla örtüyor. Delil o, başka bir delil yok. Burada bir hadis yazmış. Resulullah buyurdu, şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir diye. Tabii büyük günah işlemeyenler doğrudan cennete gidecekler. Büyük günah işleyip de cehenneme gidenlere, cehenneme gidecek ki oradan kurtulsun. Başka şey olmaz. Şimdi burada iki tane şahsın isimlerini vermişler. Öyle bu kadar dar vakitte, 5 dakika kaldı, ona girmemek girmekten daha hayırlıdır. Gayrimetlu vahiy meselesi söyledik ya, o anlayış tamamen yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de vahiy edilmiş, işte sünnette peygamberimiz tarafından Kur'an'dan üretilmiş olan bilgidir. ve onun içinde bize örnektir. Günümüzde mezhebe dahil olup olmamakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bizi aydınlatır mısınız? Şimdi öğrenin, tabii ki ibadetlerinizi yapacaksınız. Yanlışını öğrenene kadar devam edersiniz. Öğrendiğiniz zaman bırakır, doğruları yaparsınız. Öğrenene kadar devam edersiniz.
Hocam, bir önceki soruya sorma koyayım. Ben bu arada yanlış için zannettim de. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tamam. Yani, dışından başka bir şey gelmemiştir dersin. Bu özellikle geleceğe ait Peygamberimizin verdiği bilgiler sürekli olarak bu konuda ekleye getirir. Peki geçmişe ait konuda da örnek Peygamberimiz bir şey söylüyor. Mesela işte sizden evvel okumlar demiş ki hocam da yıllarda bir mağaraya sığındılar. İşte delikanlı hadisi var o meşhur. Ashab-ı Uhud'la ilgili. 99 kişiyi öldürüp tövbeden kişinin hadisesi var. Yani geçmişe yönelik konuya...
Ya şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail'in bir takım şeyler öğrettiğini Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz yani. Allemahu. Ama mesela gelecekle ilgili konuya İstanbul'un fethi meselesi var. Değil mi? İstanbul'un fethi Kur'an-ı Kerim'de var mı?
Var.
Ha, var işte bitti. Kur'an'da olan şeyi söylüyor Allah-u Teala. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın bütün dünyayı dünyaya hakim olacağını bildiriyor iki tane ayette. Onu bildirdikten sonra o zaman insan için Konstantiniyye en uzak hedef. Peygamberimiz de Konstantiniyye mutlaka fethedildi. Şimdi siz de kalkın yemin edin ki Tokyo fethedilecektir. Efendim Washington fethedilecektir. Yanlış olmaz ki yemininiz. Gayet doğrudur. Bugün olmazsa yarın olur mutlaka. Dolayısıyla biz onu Kur'an-ı Kerim'den anlamamış olabiliriz. Ama üzerinde bir ekip çalışması yaptığımız zaman bu yanlış mı doğru mu ortaya çıkar. Evet, hadislerin doğruluğunu ya da yanlışlığını nasıl tespit etmemiz gerekir? Hadislerin Kur'an'da olmadığını söylediniz. Peki Peygamber Efendimiz Kur'an'dan başka bir söz... Hadisler Kur'an, hadisler Peygamberimiz o şekilde inmiş şeyler değil ama tamamı Kur'an'ın içinde var, olur mu? Yani işte onun için size demir örneğini verdim. Demir bu topraklarda var, gökten de indirilmiş. Ama siz o hadisi o ifadelerle Kur'an-ı Kerim içinde siz bulamazsınız. Onu uzmanlar baktığı zaman bulur. Nitekim gidip de falan da hep demirmiş bir kamyon getireyim de şu inşaatı yapayım derseniz bir kamyon toprak getirirsin. Hiçbir şey olmaz başka. Yani onu uzmanları gerekiyor. Onu söylemeye şey yaptım. Vahiy dışında bir şey gelmemiştir. Allah Resulü Kur'an'da hikmet ile hüküm çıkarmıştır. O da sünnettir dediniz. Ya Allah Resulü'nün gaybı bilmesi... Onu da anlatma. Ha, bu muydu? Tamam. Evet.
10 taneyle sınırlı.
Bu neyse, o zaman son olsun bu. Adem'e isimlerin öğretilmesinin hikmetle ilişkisi var mıdır? Adem Aleyhisselam'a isimlerin öğretilmesiyle ilgili ayet çok enteresandır. Dolayısıyla şeyler hemen çıkacağız da onu o zaman başka bir sohbette şey yapayım. Bu çok ilginç bir konudur. Eğer sorarsanız anlatırım, yoksa yok. Artık sorularına cevap veremediklerimize kusura bakmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.